Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1553. 14. ayrım. Lady Mary oradaydı, hizmetçi kılığında, başlığını iyice yüzüne indirmiş halde. Nöbetçi ahırlara gitmek isteyen hizmetçi kıza kapıyı açmamak için ağız dalaşına girişmişti. Taşlarda parmak uçlarımdan gelen sesi duyduğunda rahatlayarak bana döndü. "Uzatma," dedim makul sesle adama. John Huddlestone'un hizmetçisi Seyis onu bekliyor. Günün ilk ışıkları ile birlikte yola çıkacağımızı söyledi. Southstone Hall'a geri döneceğiz. Geç kalırsak kamçılanırız. Adam gece Hristiyanların uykusunu bölen ve sabahın köründe evi terk eden misafirlerden yakına yakına kapıyı açtı ve Lady Mary ile ben dışarı süzüldük. Tom bahçedeydi. Bir yanında çift semerli iri bir aygır, diğer yanında da benim bineceğim daha ufak bir at vardı. Küçük atımı burada bırakmak zorundaydım. Zorlu bir yolculuğa çıkıyorduk. Seyis semere atlayıp aygırı yükseltiye götürdü. Ben de Lady Mary'nin adamın arkasına sıkışmasına yardım ettim. Lady adamın beline sıkı sıkı yapıştı ve yüzünü kapamak için başlığını iyice öne çekti. Bense atımı yükseltiye götürmek zorunda kaldım. Üzengi yardım almadan binemeyeceğim kadar yüksekti. Atın üzerine yerleştiğimde toprak benden epey uzakta göründü. Hayvan huysuz huysuz kenara yürüyünce yuları öyle sert çektim ki bu kez de başını sağa sola savurup yan yan gitmeye başladı. Daha önce hayatımda hiç bu kadar iri bir ata binmemiştim ve korkuyordum ama daha küçük bir hayvan bu yolculuğun altından kalkamazdı. Tom atının başını çevirip bahçeden dışarı çıktı. Peşinden atımı döndürdüğümde kalbimin gümbür gümbür attığını fark ettim. İşte yine firar başlamıştı ve ben yine korkuyordum. Ancak bu kez durumum belki İspanya'dan kaçışımızdan, Portekiz'den kaçışımızdan, hatta Fransa'dan kaçışımızdan bile daha kötüydü. Çünkü bu kez İngiltere tahtına haksız yere sahip çıkan birinden, Lord Robert Dudley ve iş başındaki ordusundan kaçıyordum. Lord'un yeminli tebaası, güvenilir hizmetkarıydım ve Yahudiydim. Ancak aynı zamanda Hristiyanlığın gereklerini yerine getiriyor, Protestanlık yemini etmiş bir ülkede Katolik bir prensese hizmet ediyordum. Doğan güneşe karşı atlarımızı eşkin sürerek doğuya doğru ilerlerken kalbimin neden gırtlağımda attığına ve kulağıma neden atların toynak seslerinden daha yüksek geldiğine şaşmamak gerekti. Öğlen vakti Canning Hall'a vardığımızda atları neden tırnakları içe göçene dek koşturduğumuzu kavradım. Güneş gökyüzünde tepe noktasındaydı ve iyi bakılmış bu malikane dümdüz, başına buyruk arazide gün ışığında küçücük ama dimdik görünüyordu. Yaklaştığımızda bunun hiç de sevimli oyuncak bir şato olmadığını fark ettim. Hareketli, zincirli bir köprüsü ve köprünün üzerinde mevcut olan tek girişi kapatabilecek biçimde indirilebilen demir parmaklıklar vardı. Sıcak renkli kırmızı kiremitten yapılmıştı. İnsanı aldatacak denli hoş, ancak kuşatma altında teslim olmayacak türden bir evdi. Ev halkı Lady Mary'yi beklemiyordu. Evin bakımını üstlenerek burada yaşayan birkaç hizmetçi, şaşkınlık ve misafirperverlikle neredeyse yuvarlana yuvarlana kapıdan dışarı çıktı. Atlarımızı ahırlara alırlarken Lady Mary'nin bir baş işaretiyle hemen onlara Londra'dan gelen dehşetli haberi çıtlattım. Lady Mary'nin tahta geçtiği haberini tezahüratlarla karşılayıp beni semerden aşağı çektiler ve üzerimdeki oğlan giysilerine kanıp hakikaten bir erkekmişim gibi avuçlarıyla sırtımı dövdüler. Acıyla bir çığlık patlattım. Hunsdon'dan Hoddesdon'a, Southstone'dan Thetford'a, Thetford'dan da buraya neredeyse hiç durmadan at binmekten, bileklerimden kasıklarıma kadar bacaklarımın bütün iç kısmı ve kol bileklerim kaskatı kesilmişti. Lady Mary, aygırın tepesinde çift semerde onca zaman oturmaktan bitkin durumda olmalıydı. Neredeyse kırkındaydı ve sağlığı iyi değildi. Ancak sadece atından yere indirilirken yüzünün buruştuğunu gördüm, o kadar. Diğer herkes ise tezahürleri duyduğunda çenesinin hafifçe yükseldiğini, onları büyük salona buyur edip alkışlarını kabul ederken yüzünü aydınlatan o Tudor gülümsemesini gördü. Bir dakika kadar kardeşinin ruhu için dua etti. Hemen ardından başını kaldırdı ve onlara hanımlığı ve toprak sahipliği ne kadar iyiyse kraliçeliğinin de o kadar iyi olacağına dair söz verdi. Bu sözler bir tezahürat daha getirdi. Salon insanlarla dolup taştı. Tarlalarda ve ormanlarda çalışan insanlar, köylüler teker teker salona üşüştü. Hizmetkarlar ellerinde sürahiler dolusu bira, kupalar dolusu şarap, dilim dilim ekmek ve etle etrafta koşuşturdu. Lady Mary, salonun baş köşesindeki koltuğuna yerleşip, sanki hiç hasta falan değilmiş gibi herkese tek tek gülümsedi. Bir saat kadar onlara eşlik ettikten ve kahkahalar patlattıktan sonra, üzerindeki hırpani kılığından ve pelerininden kurtulması gerektiğini söyleyerek odasına çıktı. Birkaç hizmetçi odasını hazır etmek için kendini paralamış ve ona kumaştan bir yatak yapmıştı. Yatak en iyi kalite yatak değildi ama benim kadar yorgunsa başını yastığa koyar koymaz uyuyabilirdi. Odaya bir küvet getirip Lady Mary kıymıklardan korunması için içini kumaşla kapladılar ve sonra küveti sıcak suyla doldurdular. Ardından son ziyaretinde evde bıraktığı birkaç giysisini çıkartıp istediğini seçmesi için yatağın üzerine serdiler. "Gidebilirsin," dedi bana dönüp. Sonra üzerindeki hizmetçi pelerinini yere bırakıp bağcıklarını çözmesi için hizmetçiye arkasını döndü. "Yiyecek bir şeyler bul. Sonra da yat uyu. Yorgunluktan ölüyor olmalısın." "Teşekkür ederim," dedim. Ağrıyan çarpık bacaklarımla kapıya doğru toparlarken. "Hena?" "Evet Lady, majesteleri." "Benimle kaldığın süre içinde maaşını kim ödemiş ve bundan ne kazanç ummayı beklemiş olursa olsun, bugüne dek bana iyi bir dost oldun. Bunu unutmayacağım." Bir an durup Lord Robert'ı derhal buraya yönlendirecek olan iki mektubumu, Lord Robert bizi yakaladığında bu kararlı, hırslı hanımefendinin başına neler geleceğini, Lord'un bizi burada kesinlikle ele geçireceğini, çünkü ona nereye geleceğini harfi harfine bildirdiğimi, sonrasında Lady'nin kuleye gideceğini ve büyük ihtimalle vatana ihanetten ölüm cezasına çarptırılacağını düşündüm. Evinde bir muhbir olarak yaşamıştım ve dostlarının en sahtesiydim. İki yüzünün daniskasıydım. Gerçi Lady durumun bir kısmından haberdardı ama sahtekarlığın ne kadar içime işlediğini tahmin etmesi mümkün değildi. O an ona her şeyi itiraf edebilecek olsam çekinmeden yapardım. Kelimeler dilimin ucuna kadar geldi. Evine onun aleyhine çalışmak için gönderildiğimi ama şimdi onu tanıdığımı ve sevdiğimi, ona hizmet etmek için her şeyi yapabileceğimi söylemek istedim. Robert Dudley'in benim lordum olduğunu, benden istediği her şeyi yapmak zorunda olduğumu söylemek istedim. O güne dek yaptığım her şeyin çelişkilerle dolu olduğunu söylemek istedim. Her şeyin aynı anda hem siyah hem beyaz olduğunu, hem sevgi hem korku dolu olduğunu. Ama söyleyemedim. Yalan söylemeye alışan, bu dilimin altında sır tutmayı öğrenerek büyümüştüm. Bu yüzden önünde tek dizimin üzerine çöküp başımı eğdim. Kraliçelerin yaptığı gibi öpmem için bana elini uzatmadı. Annemin yaptığı gibi elini başıma koydu ve "Tanrı seni korusun Hena ve seni günahlardan uzak tutsun," dedi. O an o şefkat dolu sözler, öz annemin başıma değen eli, gözlerimin yaşlarla dolmasına neden oldu. Odadan çıkıp tavan arasındaki banyosuz ve yemeksiz minik odama gittim. Hala küçücük bir kız olarak hüngür hüngür ağladığımı kimse görmesin diye doğruca yatağıma girdim. Sonraki üç günü kuşatma beklentisiyle Canning Hall'da geçirdik ama ne Lord Robert ne de süvariler geldi. Malikanenin etrafında yaşayan beyefendiler, hizmetkarları ve akrabalarıyla birlikte akın akın eve doluştu. Bazıları silahlıydı, bazıları mızrak yapmamız için demir, bazıları kürek ve kargı yapmamız için kancalar getirdi. Lady Mary, bilge beyefendilerin tavsiyeleri ve İspanyol elçisinin yalvaran mektubuna rağmen malikanenin salonunda kendini İngiltere kraliçesi ilan etti. İspanyol elçisi mektubunda Lady Mary'nin kardeşinin öldüğünü, Northumberland'ı gelmenin mümkün olmadığını, bu yüzden Dük'le müzakereye oturması gerektiğini, bu meyanda amcasının da İspanya'da eninde sonunda gelecek olan düzmece vatan hainliği suçlaması ve ölüm cezası ile ilgili elinden geleni yapacağını yazmıştı. Mektubun bu kısmı Lady'nin suratının asılmasına neden oldu. Ardından daha da beter bir haber geliyordu. Elçi sırf İspanyol gemilerinin onu kurtarmasını, İspanya'ya götürmesini engellemek için Northumberland'ın Norfolk'tan Fransız sularına savaş gemileri gönderdiğini yazmıştı. Artık Lady Mary için kaçış yolu kalmamıştı. İmparator onu kurtarmak için tek bir girişimde bile bulunamazdı. Dük'e teslim olmalı, tahttan vazgeçtiğini ilan etmeli ve kendini dükün insafına bırakmalıydı. "Ne görüyorsun Hena?" diye sordu bana. Sabahın erken saatleriydi. Duadan yeni gelmişti. Tesbihi hala elindeydi ve alnında kutsal suyun damlacıkları duruyordu. Lady için kötü bir sabahtı. Bazen umutla aydınlanıp mutlu olan yüzü solgun ve bezgin görünüyordu. Korkudan hasta olmuş gibiydim. Başımı iki yana salladım. "Sizin için gelecek bana sadece bir kez göründü majesteleri ve kraliçe olacağınızdan emindim. Şimdi kraliçesiniz. O günden beri başka hiçbir şey görmedim." "Şimdi kraliçeyim hakikaten," dedi alayla. "Hiç olmazsa kendi kendimi kraliçe ilan ettim. Keşke bunun ne kadar süreceğini ya da başka birilerinin beni onaylayıp onaylamayacağını da söyleyebilseydin." "Keşke," dedim ciddi bir ifadeyle. "Şimdi ne yapacağız?" "Bana teslim olmamı öğütlüyorlar," dedi açık açık. "Hayatım boyunca güvendiğim danışmanlar, İspanya'daki akrabalarım, annemin tek dostları. Hepsi bana bunun kazanamayacağım bir savaş olduğunu, devam edersen boynumun vurulacağını söylüyor. Kule dükün elinde, Londra dükün elinde, ülke dükün elinde. Denizde savaş gemileri var, peşinde bir ordu destekçisi, kraliyet muhafızları var. Ülkenin mintte yatan bütün paracıkları onun, kuledeki bütün silahlar onun. Benimse sadece bu şatom var, sadece bu kasabam, birkaç kraliyet muhafızım ve bir iki tırmığım. Ve Lord Robert'la adamları buraya doğru ilerliyor. "Kaçamaz mıyız?" diye sordum. Başını iki yana salladım. "Ne yeterince hızlı ne de yeterince uzağa. Bir İspanyol gemisine kapağı atabilseydim belki. Ama Dük buradan Fransa'ya dek bütün denizi savaş gemileriyle doldurmuş. Buna hazırmış, bense değildim. Tuzağa düşürüldüm." Aklıma John Dee'nin Dük'ün çalışma odasında serili duran ve üzerinde Norfolk'un etrafını sarmış askerlerle denizcileri gösteren minik şekillerin bulunduğu haritası geldi. Lady Mary bunların tam ortasında kapana kıstırılmıştı. "Teslim olmak zorunda mı kalacaksınız?" diye fısıldadım. Korktuğunu düşünmüştüm ama benim sorumla birlikte yüzüne renk geldi. Sanki ona meydan okumuşum, büyük bir kumar oynama teklifinde bulunmuşum gibi gülümsedi. "Teslim olursam Tanrı beni lanetlesin," diye yemin etti. Sanki ortaya attığı hayatı değilmiş de mızrak dövüşü için bahse giriyormuş gibi bir kahkaha patlattı. "Hayatımı kaçarak, saklanarak, yalan söyleyerek geçirdim. Bir kere, bir kerecik bile olsa kendi sancağımla at binip beni reddeden, haklarımı, kiliseyi ve bizzat Tanrı'yı reddeden insanlara baş kaldırdığım için mutlu olmalıyım. Onun bu heyecanı benim içimdeki tutkuları da kabarttı. Ley, majesteleri," diye kekeledim. Muhteşem bir gülümsemeyle bana döndü. "Neden olmasın?" dedi. "Bir kerecik bile olsa neden erkek gibi savaşıp onlara baş kaldırmayayım? Ama kazanabilecek misiniz?" diye sordum çekinmeden. Tam bir İspanyol tavrıyla yüzünü buruşturdu. "Ah, pek mümkün görünmüyor." Önündeki berbat seçenekten çok memnunmuş gibi gülümsedi. "Ama Hena, önüme Lady Jane gibi sıradan birini çıkaran bu adamlar beni unufak etti. Bir zamanlar önüme Elizabeth'i koymuşlardı. Sanki kreşteki bakıcısıymışım gibi beni ona bakmaya mecbur ettiler. Oysa şimdi bir seçeneğim var. Onlara boyun eğmek yerine baş kaldırabilirim. Karşılarında hayatım için yalvararak sürünüp teslim olmaktansa onlarla savaşarak ölebilirim. İşte bu yönüyle baktığımda başka seçenek yok. Ve Tanrı'ya şükür bayrağımı dalgalandırıp babamın tahtı, annemin şerefi, kendi mirasım için savaşmaktan daha iyi bir seçeneğim yok. Ayrıca Elizabeth'i de düşünmeliyim. Onun güvenliğini sağlamam gerek. Mirasımı ona devretmem gerek. O benim kardeşim, benim sorumluluğumda. Ona buraya gelmesini yazdım. Böylece güvende olacaktı. Ona burada barınma sözü verdim ve mirasımız için savaşacağım." Lady Mary tesbihini işçi eli gibi kısacık parmaklarının arasında toparladı. Elbisesinin ceplerinden birine tıktı ve hızlı adımlarla beyleriyle askerlerinin kahvaltı ettiği büyük salonun kapısından içeri girdi. Dosdoğru kürsüsüne çıktı. "Bugün buradan ayrılıyoruz," diye ilan etti. Salonun en dibindeki adamın bile duyabileceği kadar yüksek ve berrak bir sesle. "Framlingham'a gidiyoruz. Bir günlük yol, daha fazla değil. Sancağımı orada dalgalandıracağım. Oraya Lord Robert'tan daha erken varabilirsek Çevresini sarabiliriz. Onu aylarca elimizde tutabiliriz. Savaşı oradan yönetebilirim. Asker toplayabilirim. Önce şaşkınlık, ardından onay dolu bir uğultu geldi. Bana güvenin, diye emretti onlara. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Ben sizin ilan edilmiş kraliçenizim ve beni tahtta göreceksiniz. O zaman burada kimlerin olduğunu hatırlayacağım. Hatırlayacağım ve İngiltere'nin gerçek kraliçesine olan görevinizi yerine getirmenin karşılığını tekrar tekrar alacaksınız. Güzel bir yemeği henüz bitirmiş olan erkeklerden kolayca edinilebilecek, gür, boğuk bir kükreme geldi. Onun bu cesareti karşısında dizlerimin titrediğini hissedebiliyordum. Eteklerini sürüyerek salonun dibindeki kapıya ilerledi. Tökezleyerek önüne atlayıp ona kapıyı açtım. ''Nerede peki şimdi?'' diye sordum. Kimden bahsettiğimi açıklamama gerek yoktu. ''Ah, çok uzakta değil,'' dedi Lady Mary küskün bir yüzle. ''King's Lion'ın güneyinde,'' diye duydum. ''Bir şeyler gecikmesine yol açmış olmalı. Hemen yola çıkmış olsa bizi burada yakalardı ama kendisinden haber alamıyorum. Kesin olarak nerede olduğu konusunda bir fikrim yok.'' ''Framlingham'a gideceğimizi tahmin eder mi?'' diye sordum. Lord'a ulaşan notu, Lady'nin buraya geleceğini bildiren spiral satırları aklımdan geçirirken. Kapıda durup bana baktı. Bunca kişinin arasında mutlaka biri koşup ona yetiştirecektir. Böyle toplantılarda her zaman bir muhbir vardır. Sence de öyle değil mi Hena? Bir an beni kapana kıstırdığını sandım. Küçük kız suratım gittikçe beyazlayarak yalanlarım ağzımı kuruturken başımı kaldırıp ona baktım. Muhbir mi? Dedim titrek bir sesle. Elimi yanağıma götürüp sertçe ovdum. Başıyla onayladı. Kimseye asla güvenmem. Daima etrafımda muhbirler olduğunu bilirim. Benim gibi bir çocukluk geçirsen sen de aynı şeyleri öğrenirdin. Babam annemi saraydan gönderdikten sonra yanıma gelip de Anne Boleyn'in gerçek kraliçe ve Pitt'in de gerçek veliaht olduğuna dair beni ikna etmeye çalışmayan kimse kalmadı. Norfolk dükü suratıma haykırarak bana ''Baban olsaydım beynin dışarı fırlayana dek başını duvara vururdum.'' dedi. Annemi reddettirdiler. Kaderimi reddettirdiler. Beni Thomas Moore ve Başpiskopos Fisher gibi dar ağacına göndermekle tehdit ettiler. 20 yaşında bir genç kızdım ve kendimi, piç, inancımı kafirlik ilan etmeye mecbur edildim. Sonra bir yaz günü aniden Anne öldü ve tek konuştukları yeni kraliçe Jane'le küçük oğlu Edward oluverdi. Küçük Elizabeth artık düşmanım değil, annesiz bir çocuktu. Unutulmuş bir kız çocuğu, tıpkı benim gibi. Sonra diğer kraliçeler. Neredeyse gülümseyecekti. Ard arda üç kadın önüme geldi ve bana önlerinde kraliçelere eğilir gibi eğilmem, onlara anne demem emredildi. Ve hiçbiri kalbimi kazanamadı. Bu uzun süre içinde hiçbir erkeğin söylediği tek bir söze inanmamayı, hiçbir kadının inanmak şöyle dursun, lafını bile dinlememeyi öğrendim. Sevdiğim son kadın annemdi. Güvendiğim son erkek babamdı. Ve babam annemi mahvetti. Kadıncağız kalp ağrısından öldü. Şimdi ben ne düşüneyim? Hayatım boyunca kimseye güvenebilir miyim? Durdu ve bana baktı. 20 yaşından biraz büyüktüm. Kalbim kırıldı dedi hayretler içinde. Ve inanabiliyor musun? Daha yeni yeni önümde bir hayat olduğunu farz etmeye başladım. Gülümsedi. Ah Hena diye iç çekip yanağımı okşadı. O kadar üzgün durma. Bunların hepsi uzun zaman önceydi. Şimdi bu maceradan zaferle çıkabilirsek hikayem mutlu bitecek. Annemin tahtını geri alacağım. Onun mücevherlerini takacağım. Anılarının onurlandırıldığını göreceğim. Cennetten bana bakıp devralması için doğurduğu kızını hak ettiği tahtında görecek. Kendimi mutlu bir kadın olarak göreceğim. Anlamıyor musun? Huzursuz huzursuz gülümsedim. Neyin var? Diye sordu. Kupkuru boğazımla yutkunmaya çalıştım. Korkuyorum diye itiraf ettim. Özür dilerim. Başıyla onayladı. Hepimiz korkuyoruz, dedi dürüstçe. Ben de dahil. Aşağı in, ahırdan bir at seç. Sonra da kendine bir çift binici çizmesi bul. Bugün ordu şeklinde yola çıkıyoruz. Tanrı bizi korusun da Lord Robert ve ordusuna yakalanmadan Framlingham'a varabilelim. 14. ayrımın sonu. Sayfa 140. Devamı 15. ayrımda.